SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 8 Ağustos 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da son günlerde Pasifik Okyanusu'nda artan gerilime bakacağız. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki artan gerilim Avustralya'yı doğrudan etkiliyor. Programın ikinci yarısında da Sydney'de Suudi Arabistan'dan iki kız kardeşin esrarengiz ölümünü inceleyeceğiz. Bugünkü yayınımızın sonuna doğru da hafta sonundaki spor olaylarına bakacağız. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 996263. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Eski New South Wales Başbakan Yardımcısı John Barilaro tartışmalı bir atamayla ilgili meclis soruşturmasına öncülük ediyor. Gazze'de ateşkes yürürlüğe giriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri için çağrı yaptı. New South Wales eski başbakan yardımcısı John Barilaro, kamu görevlisi Jenny West'in New York merkezi bir ticari rol için pozisyon teklif edilmeden önce tercih edilen aday olduğunu bildiğini reddetti. New South Wales Yatırım Kurumu'nda Ağustos 2021'de başbakan ve üst düzey bakanlar için olan bir briefing notu da West'in başvurusunda başarılı olduğunu doğruladı. Ancak bu sabah bir meclis soruşturmasına ifade veren Barilaro, notu imzaladığını hatırlamadığını ve görevin West'e teklif edildiğini fark etmediğini söyledi. Bunu araştırdım. Bu evrakın üzerinde dijital bir imza var. Aslında o briefingi gördüğümü hatırlamıyorum diyen Barilaro, ekibime benim adıma evrağı imzalaması için talimat vermiş olabilirim. Ama bu dijital bir imzadır ve üzerinde benim kişisel imzam yoktur diye konuştu. Barilaro ayrıca ticaret komisyonuna atanmadan hemen önce başbakan yardımcısı olarak istifa etme kararının tesadüfi olduğunu da ifade etti. Barilaro soruşturmada ayrıca akıl sağlığı sorunları nedeniyle 2020'de siyaseti bırakmayı gerçekten düşünmeye başladığını da söyledi. Bu arada New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, Ulaştırma Bakanı David Elliott'a Londra'da yüksek ücretli bir rolü vaat ettiği iddialarının tamamen yanlış ve saldırgan olduğunu söyledi. Sun Herald gazetesinin hafta sonu yayınladığı haberlerin ardından Perrottet'in Elliott için var olmayan bir parlamento sekreteri rolü de dahil olmak üzere ticaretle ilgili iki seçeneği değerlendirdiği kaydediliyor. Başbakan, Ulaştırma Bakanı'nın Mayıs seçimlerinde federal bir sandalyeye aday olma konusundaki ilgisine işaret ettikten sonra siyaset sonrası işini tartıştığını ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Radyo 9'un 2GB kanalına konuşan Perrottet, konuşmaların başbakanlık görevinin kapsamı dışında olmadığını söyledi.
The allegations in relation to the creation of a role that I would give to somebody outside politics is completely false.
Siyaset dışından birine vereceğim bir rol yaratılmasına ilişkin iddialar tamamen yanlış ve saldırgandır diyen Perrottet ve zaman zaman milletvekilleri meclisten ayrılmak istediklerinde New South Wales parlamentosunda eyalet halkına hizmet etmeye devam etmek için ne gibi roller oynayabilecekleri konusunda meslektaşlarımla konuşabilirim. Bu bir başbakanın ekibiyle yaptığı doğal konuşmalardır diye konuştu. Adil Çalışma Komisyonu yaşlı bakımı çalışanları için ücretlerin arttırılmasını düşünmeye hazırlanıyor. Huzur evlerinde ve evlerde bakım hizmeti veren çalışanlar için maaşları arttırma önerisi Adil Çalışma Komisyonu'na yapılacak bir başvuruyla açıklanacak. Çalışma Bakanı Tanya Plibersek 7. kanala komisyonun bu kararı vermesi halinde hükümetinin maaş artışını finanse edeceğini söyledi.
We have said as a government that we will fund that decision. So if it flows through as increased wages,
hükümet olarak bu kararı finanse edeceğimizi söyledik. Dolayısıyla yaşlı bakımını desteklemeye en büyük katkı yapan kişi olarak artan ücretler geçerse hükümet ihtiyacımız olan ekstra parayı bulacaktır diyen Plibersek, yaşlı bakımı çalışanlarının şu anda ne kazandığını düşünmemiz gerek. Saat ücretleri $22, yani az kazanıyorlar. Bir ücret artışı görmemiz gerekiyor diye konuştu. İsrail, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkesin yürürlüğe girdiğini ve Gazze şeridinde İslami Cihat silahlı grubuyla 3 günlük çatışmayı sona erdirdiğini açıkladı. Çatışmalar sonrasında 15'i çocuk olmak üzere en az 43 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. İslami Cihat yetkilisi Davut Şebab bir şartla anlaşmayı destekleyeceklerini söyledi.
Ba'da cuhud Mısriye ve umamiye.
After vigorous Egyptian and international efforts and in light of the Egyptian announcement of the Egyptian commitment to work for the release of Sheikh,
Mısır'ın ve uluslararası yoğun çabaların ardından Mısır'ın Şeyh Bassam el-Sadi ve mahkum Khalil Avafdef'in serbest bırakılması için çalışma taahhüdünü duyurusu ışığında Filistin'deki İslami Cihat Hareketi olarak biz 7 Ağustos 2022 pazar akşamı saat 11.30 itibariyle ateşkes anlaşmasına giriş yapıyor ve düşman buna bağlı kaldığı sürece ateşkese uyacağımızı teyit ediyoruz diye konuştu İslami Cihat yetkilisi Şebab. İklim değişikliğiyle mücadele etmeyi, ilaç fiyatlarını düşürmeyi ve kurumlar vergisini yükseltmeyi amaçlayan 430 milyar dolar tutarındaki kapsamlı tasarı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından kabul edildi. Başkan Joe Biden açısından büyük bir zafer olarak nitelenen bu gelişmenin Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin kontrolünü ellerinde tutma şansını desteklemesi umuluyor. Kamuoyunda bir süredir tartışılan ve enflasyon azaltma yasası olarak adlandırılan tasarı Senato'da yapılan oylamada 50'ye karşı 51 ile onaylandı. Queensland eyaletteki hayvancılık endüstrisini şap hastalığı da dahil olmak üzere biyogüvenlik risklerinden korumaya yardımcı olacak bir görev gücü kurma planını duyurdu. Avustralya'nın salgınlara yanıt verebilmesini sağlamak için Avustralya Savunma Gücü, Avustralya Sınır Gücü ve Avustralya Hayvan Sağlığı yetkilileri ile ulusal bir organ oluşturuluyor. Ancak Queensland, hayvan hastalığı risklerine karşı savunma için kendi birimini kurduğunu belirtti. Başbakan Anastasia Palaszczuk'un kabineye 22 milyon dolarlık plan hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Yeşillerin lider yardımcısı Mahrim Faruqi, Avustralyalı politikacıların federal parlamentoya aday olabilmek için diğer ülkelerdeki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmediğini söyledi. Avustralya Anayasası'nın 44. maddesi çifte vatandaşların parlamentoya aday olamayacakları anlamına geliyor. Faruqi 1992 yılında kocası ve oğluyla birlikte Pakistan'dan Avustralya'ya geldi ve siyasete katılmak için Pakistan vatandaşlığından vazgeçti. SBS Haber'e konuşan Faruqi bunun başka kimsenin yaşamaması gereken bir şey olduğunu söyledi.
I thought it would just be like an administrative thing. But as I was filling out that form, writing out the history of my family, you have to talk about your parents and your grandparents.
Bunun sadece idari bir şey olacağını düşünmüştüm ama ailemin geçmişini yazmak için o formu doldururken anne babam ve büyük annem büyük baban hakkında konuşman gerekiyor. Sanki kendimi zorlanmış gibi hissettim diyen Faruqi doğuştan gelen hakkımdan vazgeçmek yani geçmişimden ve kültürümden vazgeçmek gibi. Formu doldurdum, imzaladım ve çekmeceme koydum. Aslında o formu teslim etmek benim için çok zor oldu diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum. Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlarken kamuoyunun baskısı olmasaydı 2022 kamu personeli seçme sınavının iptal olmayacağını belirterek Erdoğan bu KPSS rezaletini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmek zorunda kaldı diye konuştu. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Boz da kamu personeli seçme sınavı sorularının sızdırıldığının iddia edilmesi ve ardından sınavın iptal edilmesini değerlendirdi. Boz da herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin hükümet şunu da yapmalıydı diye söyleyebileceği bir şey yok, hemen hepsi yapıldı diye konuştu. Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'ın AKP'ye katılacağını iddia ettiği eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye yönelik bir paylaşımda Halk TV yazarı İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Mehmet Ali Çelebi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta partiye katılabilir iddiasında bulundu. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ali Çelebi geçen hafta Adalet ve Kalkınma Partili heyetle özel bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonunda partiye katılmaya karar verdi. Bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili bana bu bilgiyi doğruladı ifadesini kullandı. Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yılda Memleket Partisi'nden istifa eden ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı iddia edilen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'dense ilk paylaşım geldi. Çelebi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet, dostların nezaket içindeki eleştirileri baş tacı. Durum egemenlik mücadelesidir. Zamanla anlaşılacaktır ifadesini kullandı. Çelebi'nin sosyal medya hesabından geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başladığı da belirtildi. Ancak Çelebi'nin sildiği tweetlerden birkaçını Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut paylaştı. Bulut'un paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çelebi hakkındaki ağır sözleri de yer aldı. Soylu söz konusu tweette Çelebi'yi ihanet etmekle itham etmişti. Çelebi'ye yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden diğer bir tepki de Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özel, kendisiyle ilgili çok şey söyleyebilirim ama değerlendirmeyi İzmirlilere bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir'deki sınır noktadan aday olsun bakalım. O zaman görelim milletin vekili miymiş, reisin vekili miymiş ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelebi'ye Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, FETÖ'nün gadrine uğramış Çelebi'nin bilinen bu gerçeği ifade etmesine saldıranlar aynaya bakmalı. Mehmet Ali Çelebi ile birçok konuda farklı düşünebiliriz. Ama bu aziz milletin geleceğine dair ortak rüyalarımız çok kıymetli. Bu vatan bizim ifadelerine yer verdi. Halkların Demokratik Partisi çözüm bizde, savaşa ve sömürüye hayır sloganıyla İstanbul Kartal Meydanı'nda miting yaptı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan üçüncü yol seçeneğine işaret etti.
Üçüncü yol dediğimiz HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol, üçüncü bir yol seçeneğimiz var. Evet, işte bu ittifak geleceğin ittifakıdır. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, kadınıyla, genciyle bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek.
Buldan ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemlerine de şu sözlerle atıfta bulundu.
helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isteriz. Kürtler onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir. Etmeyecektir.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde altılı masadaki partilerin dışında muhalefet cephesindeki diğer partilerin desteğinin de mutlaka aranacağına işaret edildi. Söz konusu haberde CHP önderliğindeki muhalefet cephesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyları büyük önem taşıyan Halkların Demokratik Partisi'ni İttifakla değil de dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacağı öne sürülerek aday belirleme sürecinde meclisin 3. partisi konumundaki HDP ile görüşme yapılmasına kesin gözüyle bakıldığı ancak bunun takvimi ve şeklinin şu anda belli olmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da bir cebevini ziyaret edeceği, Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşacağı iddia edildi. İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayınlanan yazısına göre Erdoğan, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da katledilmesinin anısına yas için tutulan Muharrem ayının 10. günü olan bugün akşam Alevilerle beraber orucunu açacak. İstanbul Valiliği Muharrem ayı nedeniyle dün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Yas-ı Matem oruç açma programı düzenledi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğunu iddia eden bir video paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isim vermeden Soylu'ya tepki gösterdi. İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı'na bizlere laf atarak film çekiyorlar. Hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık esnaf ziyaretinde kendisine sorulan Suriyeli sığınmacıların akıbeti hakkında Türkiye'nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Şimdi boşluk buldukça temizledikçe oraları peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak diye konuştu. Gazeteci Latif Şimşek'in televizyon programında kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı. Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 38 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 13 derece, Sydney'de sağanak yağışlı 17, Melbourne'da parçalı bulutlu 14, Adelaide'da parçalı bulutlu 15, Perth'te sağanak yağışlı 18, Hobart'ta açık 13, Brisbane'de açık 21 ve Darwin'de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan son günlerde Pasifik Okyanusu'nda artan gerilime bakacağız. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Avustralya'yı da ve bizi de doğrudan etkiliyor. Programın ikinci yarısında da Sydney'de Suudi Arabistan'dan iki kız kardeşin esrarengiz ölümünü inceleyeceğiz. Bugünkü yayınımızın sonuna doğru da hafta sonundaki spor olaylarına bakacağız. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman yenilenmiş web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Programa devam etmeden önce birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Sizden gelen Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: ne kendi iç hukukumuzu, ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, ne de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan saray yönetimi, Türkiye'den bahsediyor tabii. Gün gelecek hepiniz birbirinizi satacaksınız, birbirinizi yiyeceksiniz. Hepiniz adaletten kaçamayacaksınız. Yediğiniz tüm kul hakkının hesabını vereceksiniz. O gün mutlaka gelecek. Bu halka hesap vereceksiniz. Çaldıklarınızın ve kaçırdıklarınızın hesabını vereceksiniz demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, AKP'nin savcılarının, generallerinin, doktorlarının, bakanlarının FETÖ'nün sayesinde sahte diplomayla laik kurumlara yerleştirilerek kurumların içini boşaltmış olduğunu zaten biliyorduk ve şimdi artık şeriata giden yolda AKP'ye yeni kan lazım. Kadınların okumasına, sokakta tek başına dolaşmasına, sosyal aktivitelere katılmasına şiddetle karşı olan bir cemaatin sadık üyesini ÖSYM'nin başına koyan bu iktidar, oyun içinde oyun oynayarak ortağına kumpas kuran AKP'nin iktidarlık döneminden beridir. Yaptığı her şeyde şaibe olduğuna bir kez daha tanık olduk. Bu kumpasla istenilen cemaate sorular verilecektir demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi geçen hafta Tayvan'a resmi bir ziyarette bulundu. Herkes Çin'in sert bir şekilde tepki vermesini bekliyordu, ancak bu kadar da değil. Arkadaşımız İsmail Kayhan bu bölümü yayınımız için hazırladı.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine Çin, Tayvan adası açıklarında düzenlediği askeri harekatla yanıt verdi. Harekat Pasifik'teki gerginliği yükseltti. Çin, Tayvan'ın kendi parçası olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor. Pelosi, geçen hafta çıktığı Pasifik turu sırasında Tayvan'a da uğradı ve 24 saatten kısa süre kaldığı ada devlete olası bir Çin işgaline karşı yalnız olmadıkları mesajı verdi. Çarşamba günü Pelosi ayrıldıktan birkaç saat sonra Çin, Tayvan çevresindeki 6 noktada askeri harekat başlattı. Hatta Tayvan üzerinden aşan füze fırlattı. Tayvan hava sahasını defalarca ihlal etti. Ukrayna Savaşı gölgesinde iki süper güç Pasifik'te güç sınaması yapıyor. Çin son 25 yıldır Tayvan'a ilk kez bu derece üst düzey bir ziyaret gerçekleştiren Amerikalılara Pelosi ziyareti öncesinde ateşle oynamayın uyarısı yaptı. Uyarı, ziyaret öncesi telefonda konuşan iki ülke lideri arasında direkt geçen bir ifadeydi. Çin lideri Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yüzüne söyledi bu sözleri. Ziyaret gerçekleşince Çin Dışişleri Sözcüsü Amerika'ya yönelik sözlerine bir yenisini ekledi. Dünyanın en büyük barış sabotajcısı.
This is a serious violation of the One China principle and the provisions of the Three China-US joint communiques.
Çin'e göre Amerika ayrılıkçı Tayvanlıları kışkırtıyordu ve bu Çin'in egemenliğinin ihlaliydi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'e göre ise ortada kışkırtma ve ihlal yoktu.
Let me be clear. The speaker's visit is totally consistent with our long-standing One China policy. We've said that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side.
Pelosi, Tayvan parlamentosunda, yanı başında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen olduğu halde konuşma yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ı yalnız bırakmayacağı sözü verdi.
The Chinese have tried to isolate Taiwan. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places.
Tayvan Devlet Başkanı da Pelosi'ye ülkenin en büyük şeref madalyasını taktı ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ziyaret üzerine Tayvan çevresinde 6 noktada askeri harekat başlattı. Tatbikatın ilk günü 20 Çin savaş uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti. Sonraki günlerde Çin'den atılan füzeler Tayvan'ın üzerinden geçerek denize düşürüldü. Çin'in tatbikat komutanı Gu Zhong, tatbikatın Tayvan ve Amerika'nın tehlikeli girişimlerine karşı zorunlu hale geldiğini, Çin'in egemenliğini korumanın başka yolu olmadığını söyledi.
The joint military operations are a necessary step in response to the dangerous moves of the US and Taiwan authorities.
Amerikalı John Kirby'ye göre Çin'in gösterdiği tepki anlamsız.
There's no justification to turn this into a crisis, so it's unfortunate.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin tek Çin politikasını desteklediğini, resmi olarak Tayvan'ı değil Pekin'i tanıdığını, ancak Tayvan'la da resmi olmayan özellikle savunma alanında ilişkilerini sürdürdüğünü ekleyelim. Çin'den gelen haberlere göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gerekirse Tayvan'ı işgal etmekten çekinmeyeceklerini, Çin'in öncelikli amacının Tayvan'ı topraklarına katmak olduğunu söyledi. Çin tatbikatlarını sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki küresel ısınmaya karşı mücadele, uluslararası suç ve uyuşturucu ticareti alanındaki bütün ilişkileri kestiğini de açıkladı. Küresel Tayvan Enstitüsü'nden Russell Shaw, SBS News'e yaptığı açıklamada, Çin'in hem içeri hem dışarıya kararlı ve hiçbir şeyden çekinmeyen liderliğe sahip olduğu imajı vermeye çalıştığını, Çin liderinin önümüzdeki aylarda seçimle yüz yüze kalacağını, Tayvan siyasetinin 3. dönem lider seçilme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.
There's nothing not routine about this visit by the speaker.
Tayvan krizinin Avustralya'yı etkilememesi kaçınılmazdı. Çin-Avustralya ilişkileri krizden önce de gergindi. Bir Çin işgali durumunda eğer Amerika Tayvan'ın yardımına koşarsa Avustralya Amerika'ya destek verir mi? Yani Çin'e karşı savaş ilan eder mi? Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tansiyonun düşmesinden yana olduğunu söyledi.
We need to stay the course that we're on, which is to seek cooperation and positive relations with China where we can.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Kamboçya'da bulunduğu ASEAN zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshi Yoshihama ile ortak açıklama yaptı ve Pekin'i uluslararası istikrarı bozmakla suçladı. Wong, zirve sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de bir araya geldi ve bu ülkenin Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri harekat konusundaki endişelerini anlattı. Çin'in Avustralya Büyükelçisi, Avustralya'yı Amerika ile Tayvan konusundaki anlaşmazlığa karışmaması konusunda uyardı. Elçiye göre Avustralya, Tayvan konusunda Çin'e parmak sallıyor ve bu kabul edilemez. Çin'in Avustralya elçisinin çarşamba günü basın kulübünde yapacağı daha önceden planlanmış konuşma merakla bekleniyor. Ulusal Parti lideri David Littleproud, Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan krizi konusunda Kamboçya'da Çin Dışişleri Bakanlığı uyarmasını destekledi.
Well, I think they're doing the right thing. They're carrying on from exactly what we were doing in government. I think Penny Wong is doing a good job in trying to de-escalate it, to bring some calm, to try and get some common sense on this.
Öte yandan Avustralya askeri kapasitesini baştan aşağı inceleme kararı aldı. İnceleme komisyonunun başına eski bir genelkurmay başkanı getirildi. Komisyon raporunu Mart ayında açıklayacak. Federal Bakan Chris Bowen da Kanal 9 televizyonunda yaptığı açıklamada Avustralya'nın doğru bildiği yolda gideceğini söyledi. Çin, Pelosi ziyareti ardından başlattığı 4 günlük askeri harekatı tamamladı. Tayvan yetkililerine göre dünkü tatbikata 66 Çin savaş uçağı ve 14 savaş gemisi katıldı.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi COVID-19'daki en son gelişmeleri size anlatmak istiyorum önce. Son 24 saatte Avustralya çapında 14 kişinin COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor. Normalde 100'e yakındı son dönemde ama genelde pazartesi günleri hafta sonundan kaynaklanan biraz düşüş oluyor. Bu 14 kişiden 7'si Güney Avustralya'da ve 4'ü New South Wales'da hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, bir de ülke çapında COVID-19 vaka sayısının düştüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonunun COVID-19'daki en son salgındaki zirve olduğu düşünülüyor bugün uzmanların verdiği değerlendirmeye göre. Bu arada New South Wales ve Victoria'da monkeypox, maymun çiçek aşısı aşılanmasına başlatıldı. Uzmanlar, ABC'de bir uzmanın verdiği yoruma göre monkeypox maymun çiçek vakası aşısı olmak isteyenler, en azından olması gerekenler sınırlı. Çünkü etkili maymun çiçek aşısı sayısı da sınırlı. Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ayrıca seks işçileri ve sağlık sektöründe çalışanların bu maymun çiçek aşısı olması tavsiye ediliyor sayın dinleyiciler. Bu arada Queensland'in Stratton bölgesinde bu sabah saatlerinde iki kişinin cinayete kurban gittiği ve 49 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı belirtildi. Bunu da sizle paylaşalım, bu haberi. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz mesajı şöyle: Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkede kargaşa ve olumsuzluklar yaratıp kaybedeceği seçime şaibe getirmek için dış güçleri de arkasına alarak her türlü olumsuz eylemlere başvuruyor ama toplum gereken cevabı 2023 seçimlerine kendisine verecektir demiş bu dinleyicimiz. Necdet Şimenli Bey Gazze'deki şiddete yorum yapmış. Yasser Arafat'ın vefatından bu yana olanlar masum çocuklara ve insanlara oldu. Birleşmiş Milletler yine seyirci kaldı. Diğer dünya üzerindeki olaylar gibi demiş Necdet Bey. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Bakalım devam edecek mi, işe yarayacak mı? Mustafa Bey Sidney'den mesajı şöyle: Tayyip Erdoğan cemevlerini ziyaret edecekmiş. Sadece seçim kampanyasının bir oyunu. Aleviler ve Kürtler AKP'ye oy vermezler. Unutmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan artık Filistin halkını unutmuş durumda. İsrail'le ilişkiler iyi olduğu için olabilir. Bir tiyatro gibi. Saygılar demiş Mustafa Bey Sidney'den. Sayın dinleyiciler, şimdiki bölümde Sidney'de geçtiğimiz ay başında evlerinde ölü bulunan iki Suudi kız kardeş hakkında polis ölümlerin şüpheli olduğu konusunda halka uyarıda bulundu ve herhangi bir bilgisi olanların da polise gelmesi konusunda isteği var. Şimdiki bölümü dinliyorsunuz Suudi kız kardeşler hakkında. Avustralya'daki Suudi mülteciler şokta. Sydney'in Canterbury bölgesinde yaşayan iki Suudi kız kardeşin evlerinde ölmüş olarak bulunmasından sonra sorulan birçok soru cevapsız kaldı. Sydney'deki Suudi toplumda polisten cevap talep ediyor. Hak savunucuları Suudi kadın mültecilere yaklaşırken polisin daha dikkatli olmasını istiyor. Bu arada kardeşlerin ölü bulunduğu dairede şu anda yeni kiracı arıyor. 45 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Safa, ülkelerinden kaçıp Avustralya sığınma talebinde bulunan Suudi kadınlara yardım etmeye çalışan bir toplum lideri. genelde genç olan Suudi kadınlara yardım etmeye çalıştığını söylüyor.
I've been here for a long time and a few years ago I started connecting with a few Saudi women.
Uzun süredir Avustralya'da yaşadığını ve birkaç yıl önce mülteci veya sığınma talep eden Suudi kadınlarla iletişime geçmeye başladığını söylüyor. Çoğu 50 yaşın altında ve onlara karşı sorumluluk hissediyorum. Kısıtlı kaynaklarımla onlara yardımcı olacak kişi veya kurumlarla buluşturuyorum diyor. Son günlerde Suudi Arabistan'dan gelip Avustralya'da yaşam kuran Suudi kadınların aklına 24 yaşındaki Esra Abdullah Al-Sehli ve 23 yaşındaki kardeşi Emel var. Polis iki kardeşin ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı. İki kadın evlerinde öldükten bir ay kadar sonra keşfedildi. Komşuları kardeşlerin genelde sosyalleşmediğini söylüyor. Safa, son derece muhafazakar Suudi toplumunda büyüyen ve baba, kardeş ve koca dışında hiçbir erkekle sosyalleşmelerine izin verilmeyen Suudi kadınlar için bunun normal olduğunu söylüyor. Batı toplumlarına girince Suudi kadınların yabancı erkeklere korkuyla yaklaştığını belirtiyor. Bir yıl kadar önce polis kız kardeşlerinin evine gelip iyi olup olmadıklarını kontrol etmiş.
One thing I was a little surprised about is when they do these welfare checks, you know, and I'm
mültecilerin veya sığınma talebinde bulunanların ve özellikle de Suudi Arabistan'dan gelenlerin yetkililere karşı bir güvensizlik duygusu taşıdığını, bu yüzden de güvenlik kontrollerinin polis değil, psikolojik sağlık uzmanlarınca travma konusunda deneyimli kişilerce yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca kişilerin tanıdıkları birilerinin de orada olması gerektiğini belirtiyor. Daha önce hiç görmediği bir polis memurunun kapısına gelip çalması durumunda kapıyı kendisinin de açmayacağını söylüyor. Kızların ölümünden sonra Sydney'deki Suudi Arabistan kökenli kadınlar arasında korku artmış.
From what I sensed speaking to a few members.
Toplumumdan bazılarıyla konuştum. Genel intibam korku ve güvensizlik diyor. Kız kardeşlerin son derece şüpheli koşullarda ölmesinin dışında polisin kamuyla paylaştığı bilgilerden de ne olduğu hakkında bir fikir elde edemediklerini söylüyor. Herkesin toksikoloji raporunu beklediğini ve o çıkana kadar da tüm olanları algılamaya ve mantık çerçevesine oturtmaya çalıştıklarını söylüyor. New South Wales polisi ölümlerin şüpheli olduğunu açıkladı. Herkesin aklında geçmişten benzer olaylar var. Herkes Türkiye'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de öldürülmesi hakkında bir fikir sahibi. Ancak bu olayda 3 hafta kadar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletindeki Hudson Nehri'nde 16 yaşındaki Tala Farey ve 22 yaşındaki ablası Rotana'nın cesetleri bulundu. Kız kardeşlerin vücutları koli bandıyla sarılmıştı. Anneleri polise verdiği ifadesinde cesetlerin bulunmasından bir gün önce Washington'daki Suudi Büyükelçiliğinden bir telefon aldıklarını söyledi. Tala ve Rotana'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden sığınma talebinde bulunduğunu söyleyen Büyükelçilikten yetkili ailenin derhal Suudi Arabistan'a dönmesini emretmiş. New York polisi iki kız kardeşin ölümünün intihar olduğuna kanaat getirdi daha sonrasında. Avustralya'daki Suudi mülteci toplumunda kimse Esra ve Emel'in intihar ettiğine inanmıyor.
I personally don't know, but I don't think it was suicide. You don't die of suicide in separate rooms with
Safa,
your sister.
Safa kişisel olarak intihar olduğuna inanmadığını söylüyor. Kız kardeşinle ayrı odalarda intihar etmezsin. Son saat ve dakikalarında kız kardeşin olmak istemez misin? Her şey çok şüpheli. Toplumumda kimse intihar olduğunu düşünmüyor diye konuşuyor. Dairenin yakınlarındaki Türk kafeteryasında çalışan Gürkay Çuadar, kardeşlerden Esra'nın sıcakkanlı olduğunu söylüyor.
She was sometimes coming to get chips and that's it. But she was quite.
Bazen dükkana gelip patates kızartması aldığını ve bildiği birkaç Türkçe kelimeyi söylediğini belirtiyor. Nereden bildiğini bilmiyorum. Sıcakkanlıydı, iyiydi. Korkuyor gibi görünmüyordu diye konuşuyor. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'ye geldiklerinde gümrükten vize alabiliyor. Bu yüzden de Suudi Arabistan'dan kaçan kadınların genelde ilk adresi Türkiye oluyor. Al-Sehli kardeşlerin Avustralya'ya nasıl geldikleri hakkında pek bilgi yok. Bildiğimiz şey iki kardeşin de Avustralya'dan sığınma talebinde bulundu. neden sığınmak istediklerini de bilmiyoruz. Bu arada cumartesi günü kardeşlerin cesetlerinin bulunduğu ev kiralık olarak piyasaya çıktı. Reklamında yepyeni iki odalı evde lüks rahatlığı bulacaksınız diyor. İki yatak odasındaki yerlerin yepyeni parke, yer döşemesi olduğu belirtiliyor. Reklamın altındaki uyarı notunda bu evde 7 Haziran'da hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri bulunmuştur. Suç mali olarak polis soruşturması devam etmektedir. Polise göre bu rastgele bir suç değildir ve genel olarak toplum için bir risk teşkil etmemektedir diyor. Cumartesi günkü gösterime bir erkek, bir kadın ve Çin'den iki öğrenci geldi. Daire haftalık 540 dolara kiralık. SBS muhabiri dairenin reklamda bahsedildiği gibi tertemiz olduğunu ancak ortamda bir çürüme kokusu fark ettiğini söylüyor. Muhabir Çinli öğrencilere dairede geçmişte ne olduğunu bilip bilmediklerini sordu.
Any information about it? After I get the news, I just having goosebumps and shivers. Damn. I didn't expect.
Bu konuda bir şey bilmiyorduk diyen öğrenciler şimdi haberim var ve tüylerim diken diken oldu diyor. Bunu beklemiyordum. Bölge için kira çok ucuz. Buraya gelene kadar bize bir şey demediler diye konuşuyor. Hala ilgilenip ilgilenmedikleri sorulunca da fikirlerini değiştirdiklerini belirttiler. Emlak şirketi konu hakkında SBS'in yönelttiği sorulara cevap vermedi. Bu bölüm sizde rahatsızlık yarattıysa 13-11-14'ten Lifeline'ı arayıp yardım alabilirsiniz. Polis bu konuda herhangi bir bilgisi olan kişilerin 02-97-45-84-99'dan Burwood Karakolu'na ulaşabileceğini veya 1800-333-30'dan Crime Stoppers'ı aramalarını istiyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bir toplum duyurusunu sizle paylaşmak istiyorum. Sini'deki Alevi Kültür Merkezi'nin Abbas Nazin'in dedenin mesajı 14 Ağustos Pazar günü, yani bu pazar saat 13 ile 16 arasında Kerbela şehitleri için aşure lokması yapılacak Alevi Kültür Merkezi'nde. Böyle bir mesaj yollamış: 72 millete dağıtırız bir lokmayı, 40 pay ederiz, canan için candan geçeriz, pişiriyoruz, pişiriliyor aşuremiz demiş Abbas Nazin'in dede ve Sydney Alevi Kültür Merkezi'nin adresini paylaşmış. 3 Water Street, Lidcombe. Tekrar ediyorum, 14 Ağustos Pazar günü saat 1 ile 4 arasında yapılacak bu aşure. Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralyalı bir bilim insanının yaptığı araştırmayı sizle paylaşacağız. Geç fark edildiği için çocuklar arasında en ölümcül kanserlerden olan sarkomun çok daha erken teşhis edilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi Avustralyalı araştırmacılar. Avustralya'da araştırmacılar genelde çocuklarda görülen en ölümcül kanser türlerinden olan sarkomun erken teşhisi ve tedavi sonrası iyileşme oranının yükselmesine yol açabilecek veriler buldu. En agresif ve ölümcül kanser türlerinden olan ve genelde çocuk ve gençlerde görülen sarkomdan kurtulma oranı çok düşük. Ayrıca tedavisinde son 40 yılda gözle görülür bir ilerleme olmadı. Ancak Avustralya'da yapılan araştırmalar daha erken teşhis ve vakalarda da daha yüksek iyileşme oranı sağlayabilecek. 17 yaşındaki Mika Singh'e 2 yıl önce sarkoma kanseri teşhisi kondu. Singh'in kalçasındaki şişliğin önce bir spor sakatlığı olduğu düşünüldü. Su polosu ve netbol oynayan ve sürekli dans eden Singh için bu pek şaşırtıcı olmazdı. Ancak ağrı bir türlü gitmedi.
It would like flare up over a week and then go away for a month or two and then come back.
Ardından bir hafta geldiğini, sonra birkaç aylığına gittiğini söylüyor. Böyle 1,5 yıl kadar süreç devam etmiş. Her seferinde de aile doktoruna gitmiş ve her seferinde de kas ağrısı teşhisiyle eve geri gönderilmiş. Mika'nın başına gelenler aslında sıkça duyulan bir hikaye. Gençler ve çocukların herhangi bir nedenden dolayı vücutlarında bazı şişlikler olması aslında günlük bir durum ve bu yüzden de sarkom teşhisi genelde gecikiyor. Bu da kanserden kurtulma ihtimalini azaltıyor. Sydney'deki Garvan Institute of Medical Research'ten Dr. David Thomas, sarkomda erken teşhisi mümkün hale getiren yeni bir aracı geliştiren uluslararası bir ekibin parçası. Araç belli bir gene sahip olan hastalara odaklanıyor.
The most important gene that we understand to date that's linked to sarcomas is the gene TP53.
Sarkomla ilişkilendirebileceğimiz en önemli gen TP53 ve ona bağlı mutasyonlar diyen uzman, mutasyonların artan bir sarkom kanseri riski oluşturduğunu söylüyor. Bu mutasyonların da kanser riskini artıran Li-Fromeni sendromuna neden olduğunu belirtiyor. Sendromun neden olduğu riskin bilincinde olan Dr. Thomas, araştırmalarında Li-Fromeni sendromu olan hastalara tüm vücut MR çektirtmiş. 10 yıllık klinik deneyler sırasında da Thomas ve ekipten diğer araştırmacılar sık sık erken dönem sarkoma rastlamış. MR çekilen her 14 kişiden birinde farkında olmadıkları sarkom bulunmuş. Erken teşhis sayesinde de doktorlar yayılmadan önce ameliyatla kanserli bölgeyi alabilmiş.
An example, the first patient we pick up a tumor in had a tumor of the lumbar musculature at the back of.
Kanser buldukları ilk hastada tümörün omurun yanında bel kaslarında olduğunu ve tamamen asimptomatik olduğunu söylüyor. Herhangi bir semptom yoktu ancak kaslarında gizlice duran bu liposarkomu bulup gerekli tedavi yapma imkanı bulduk diye konuşuyor. Dr. Thomas, MR taramalarının yaygınlaşması gerektiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'na yaptığı başvuruda gen mutasyonuna sahip gençler için yıllık MR taramalarının Medicare tarafından karşılanmasını istiyor. Şu anda gerekli tarama $800 mal oluyor. Bakanlık başvuruyu inceliyor ve birkaç ay içinde karar vermesi bekleniyor.
At some point we need to move beyond the medical research environment.
Sürecin bir aşamadan sonra tıbbi araştırmadan çıkıp klinik uygulamaya geçmesi gerektiğini söyleyen Thomas, bana sorarsanız o aşamaya geldik diye konuşuyor. Mika Singh'deki sarkoma ameliyatla alınacak kadar erken teşhis edildi. 17 yaşındaki Mika'da şimdi kanser yok. 12. sınıfta ve sınavlarına hazırlanıyor.
This is something about being in your 12, like the confidence you have, it's so enjoyable.
12. sınıfta olmanın verdiği bir özgüven olduğunu söyleyen Mika, zorlu süreçten arkadaşlarının yardımıyla beraber geçtiğini, birbirlerine tutunduklarını ve keyif aldıklarını söylüyor. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümümüze geçiyoruz. Türkiye'de Süper Lig başladı. Türkiye'de Süper Lig başladı. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor lige iyi başladı. Deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Diğer maçlar ve sonuçlar da şöyle. Sivas 1, Gaziantep 1, Beşiktaş 1, Kayseri 1, Fatih Karagümrük 2, Alanya Spor 4, Giresun 2, Adana Demirspor 3, Antalya 0, Galatasaray 1. Avustralya Doğu kıyılarına göre yarın sabahtan itibaren ilk hafta maçları devam edecek. Başakşehir, Kasımpaşa, Ankara Gücü, Konya ve Fenerbahçe Ümraniye ile karşılaşıyor. Victoria Premier Ligi'ndeki toplum temsilcimiz Anadoluspor yani Hume City cumartesi akşamı Green Gully'yi konuk etti. Rakibine 2-0 yenilen Anadoluspor 14 takımlık ligde 12. sırada. Devam eden Commonwealth oyunlarında da Avustralya oyun tarihindeki 1000. altın madalyasını kazandı. Avustralya'nın netbol kadınlar milli takımı Diamonds 1000. madalyayı kazanan takım oldu. Jamaika'yı 55-51 yenen Diamonds yani Elmaslar geçen oyunlarda da İngiltere'ye 52-51 yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın salı yayınımız yok ancak yarınki haber bültenine sbs.com.au/turkish web sitemizden ulaşabilirsiniz. SBS radyo uygulamasından da son dakika gelişmelere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayınımız 10 Ağustos çarşamba günü saat 12'de başlayacak. Onu da haber verelim. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.